İlk insanların hani o vahşi kurtları ateşin etrafına çekip evcilleştirdiği o anı bir düşünün. Başlangıçta şey gibiydi, sadece basit bir güvenlik ya da işte avlanma taktiği gibi görünüyordu ama
Cinsellikle aslında çok daha fazlasıydı.
aynen öyle. Antropologlara göre bu hamle Homo sapiens'e avların kokusunu çok uzaklardan alma yeteneği verdi ya da işte gece yaklaşan düşmanları duyma yeteneği vererek o Neandertalleri geride bırakmasını sağladı. Yani kusursuz bir evrimsel sıçrama aslında bu. Bugünkü bu derinlemesine analizimizde masamızda gerçekten çok çarpıcı bir dosya var. Harvard tarihçisi Jill Lepore ve Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'nun yeni kitaplarından yola çıkıyoruz. Ve bu çağın o yeni vahşi kurdu olan yapay zekanın bizi tam olarak nereye götürdüğünü inceliyoruz.
Çok yerinde bir benzetme oldu bence.
Teşekkürler. Hedefimiz de net, hani o teknoloji devlerinin uçuk vizyonlarıyla bizim gibi sıradan insanların gerçekliği arasında bu yeni evrimsel aracımız bizi daha mı ileri taşıyacak yoksa tamamen yerimizi mi alacak, bunu bulmak istiyoruz.
O evcilleştirme analojisi var ya, yani bugün yaşananları anlamak için bence kusursuz bir şablon. Tıpkı o ilk köpeklerin atalarımıza böyle duyusal bir süper güç vermesi gibi, yapay zeka da şu an bizim yepyeni aracımız.
Doğru.
Ancak aradaki o devasa fark gözden kaçmamalı tabii. Bu yeni araç köpeklerin aksine kendi kendini çok daha hızlı geliştirme potansiyeline sahip.
Kendi kendine öğreniyor yani.
Aynen öyle. Sadece dış dünyayı algılamamızı sağlamıyor, doğrudan bizim yerimize düşünme kapasitesini inşa ediyor.
O zaman eğer yapay zeka bizim yeni köpeğimizse, tasmayı kimin tuttuğunu sormak zorundayız bence.
Kesinlikle sormalıyız.
Yani Jill Lepore'nin o yapay devletin yükselişi ve çöküşü kitabındaki analizlerine bakılırsa, bu teknolojiyi inşa edenler tasmayı yönlendirmekten ziyade tamamen makinaya devretmeye niyetli gibi görünüyor. Silikon Vadisi'nin asıl nihai hedefi ne sence?
Yani Lepore tam olarak bu noktada devasa bir yönetişim modeli değişikliğinden bahsediyor. Mesela OpenAI patronu Sam Altman, dünyadaki herkesin tercihlerini anlayıp böyle optimize edebilecek bir yapay zeka başkan fikrini harika bulduğunu söylüyor açıkça.
Bir dakika, yapay zeka başkan mı? Gerçekten mi?
Evet, şaka değil. Dünya yüzeyini tamamen böyle veri merkezleriyle kaplamaktan, işte insan beynini buluta yüklemekten falan bahsediyor. Elon Musk ise süper zeki robotların yanında insanların birer evcil labrador gibi kalacağını söylüyor.
İnanılmaz.
Bildiğiniz gibi bir yandan da Mars'a kaçış planları yapıyor. Yani vizyonları aslında insanın merkezde olduğu o dünyayı tamamen geride bırakmak üzerine kurulu.
Ya bu yapay zeka başkan fikri benim gerçekten aklıma takıldı. Bu insan iradesini tamamen devreden çıkarmak demek değil mi? Yani o kaotik ama hani demokrasinin de temeli olan tartışma kültürünü çöpe atacağız. Ve algoritmaların bizim adımıza o en optimum kararı vermesini izleyeceğiz, öyle mi?
Teknoloji devlerinin vizyonu tam olarak bu işte. İnsanı sistemin merkezinden çıkaran bir ikame etme, yani bir nevi yerine geçme felsefesi. Ama işte milyarderler Mars'a gitmeyi planlarken Daron Acemioğlu'nun o Liberal Demokrasiye Ne Oldu kitabı bizi tekrar yeryüzüne indiriyor.
Sıradan insanların gerçekliğine dönüyoruz yani.
Aynen. Ve Acemoğlu'nun paylaştığı veriler açıkçası oldukça sarsıcı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların arkadaşlarıyla yüz yüze geçirdiği zaman son 20 yılda tam 3/2 oranında azalmış durumda.
3/2 mi? Vay canına, bu gerçekten çok ciddi bir oran.
Öyle. Dijital olarak sürekli bağlıyız ama fiziksel anlamda eşi görülmemiş bir sosyal kopuş yaşıyoruz şu an. Tabii ekonomik tablo da aynı derecede vahim.
Peki o ekonomik tablo tam olarak nasıl işliyor? Çünkü hani dijital teknolojilerin hep eşitsizliği derinleştirdiğini duyuyoruz ama arka planındaki o mekanizma nedir?
Şöyle özetleyebilirim. Yapay zeka şu an beceri yanlısı teknoloji olarak çalışıyor.
Hmm, ne demek o?
Mekanizma aslında çok basit. Şirketler hani o orta sınıfın yaptığı rutin ve tekrarlayan işleri yapay zeka ile tamamen otomatikleştiriyor ve maliyet düşürüyorlar.
Anladım.
Ama aynı yapay zeka halihazırda yüksek maaş alan, hani daha stratejik kararlar veren üst düzey bilgi çalışanlarının üretimini de katlayarak artırıyor.
Yani sonuç olarak orta sınıfın içi boşalırken o servet en tepedeki çok küçük bir azınlığın elinde toplanıyor.
Kesinlikle öyle.
Ya o zaman hem sosyal olarak izole oluyoruz hem de orta sınıf olarak çöküyoruz. bu senaryoda hani tasmayı kendi elimizde tutmamızın hiç mi yolu yok?
Acemioğlu tam da bu noktada işte işçi dostu yapay zeka çözümünü masaya yatırıyor. Makinelerin insanı işsiz bırakmak yerine onun böyle kapasitesini arttırmak için kullanılması gerektiğini savunuyor.
Biraz açar mısın bunu?
Tabii, mesela eğitimde bir yapay zeka asistanı öğrencilerin sınavlarını saniyeler içinde analiz edebilir. Sonra öğretmeni sınıfı nasıl gruplara ayırması gerektiğini önerebilir.
Hı hı.
Ya da bir elektrikçiyi düşünün, sensör verilerini analiz eden bir yapay zeka sayesinde bu elektrikçi eskiden sadece böyle mühendislerin çözebileceği kadar karmaşık şebekeleri yönetebilir hale geliyor.
Kulağa güzel geliyor ama biraz fazla iyimser ve naif değil mi sence de? Yani neden bir şirket sırf böyle süper işçi yaratmak için o elektrikçiye ya da öğretmene yüksek maaş ödemeye devam etsin ki?
Haklı bir soru.
Yani yapay zeka bu işi kendi başına yapabiliyorsa şirketin asıl amacı insanı tamamen kovup maliyetleri sıfırlamak olmaz mı?
Bu aslında en yaygın itirazlardan biri. Ancak tam otomasyon dediğimiz şey karmaşık gerçek dünya koşullarında son derece kırılgan ve hataya açıktır.
Doğru.
Acemoğlu'nun savunduğu mekanizma şuna dayanıyor. İnsanın o esnekliği, sağduyusu, kriz çözme yeteneği yapay zekanın veri işleme gücüyle birleştiğinde ortaya çıkan verimlilik çok daha fazla. Bu da insanı tamamen devreden çıkaran o ucuz ama kırılgan sistemden çok daha fazla uzun vadeli değer yaratıyor aslında.
Peki, diyelim ki bu işçi dostu model gerçekten daha mantıklı. Ama sokaktaki insana baktığımızda böyle devasa bir panik dalgası görüyoruz. Yani insanlar açıkça bu kadar endişeliyken biz neden frene basıp bu işin kurallarını koymuyoruz?
Haklısın, çünkü anketler de bunu gösteriyor zaten. Amerikalı karamsarların sayısı iyimserlerin tam iki katı. Hatta bu gelişimin çok yavaş ilerlediğini düşünenlerin oranı sadece %2.
Yok artık, sadece %2 mi?
Evet, toplum çok endişeli ama yavaşlayamıyoruz. Çünkü arka planda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında amansız bir teknoloji yarışı var. Bir nevi yeni bir soğuk savaş.
Kimse geride kalmak istemiyor tabii.
Aynen öyle. Hiçbir hükümet bu süper zeki müttefik yarışında masada ikinci sıraya düşmeyi göze alamaz. Yani jeopolitik dengeler o toplumsal kaygıları ne yazık ki ezip geçiyor.
Yani o küresel jeopolitik motor maliyeti ne olursa olsun bizi körlemesine bir de para kalkmaya zorluyor diyebiliriz. O halde bu incelemeden çıkaracağımız kişisel bir ödev var sanki. Dinleyicilerimiz kendi kariyerlerinde hani rutin işleri yapan ve yeri kolayca doldurulabilen kişi olmak yerine bu aracı yönlendiren ve kendi emeğinin değerini artıran o süper işçi konumuna nasıl geçeceklerini planlamalılar bence.
Konunun özü tam olarak bu zaten. Yeni araç artık elimizde, mesele onu günlük hayatımıza ve emeğimize bizi güçlendirecek şekilde nasıl entegre edeceğimiz.
Kesinlikle. Programın başında atalarımızın hayatta kalmak için o vahşi kurtları evcilleştirmesinden bahsetmiştik. O gün evrimin direksiyonundaydık ve gücümüzü katladık.
Hı hı.
Ancak şu an aklıma bambaşka bir soru takılıyor. 100 yıl sonra tarihçiler dönüp bizim yaşadığımız bu 10 yıla baktıklarında acaba ne yazacaklar? Yani tarihin en büyük aracını ustalıkla ehlileştiren o nesil olarak mı anılacaklar?
Çok merak uyandırıcı gerçekten.
Yoksa kendi yarattığı karmaşadan yorulup medeniyetin direksiyonunu ve kendi evrimsel sürecini böyle gönüllü olarak bir makineye devreden o tuhaf çağın insanları mı olacağız? Bugün yani bir algoritmaya sizin yerinize karar vermesini söylerken bence bunun üzerine biraz düşünmekte fayda var.